Ayrım 42.
5. Girdiler, işlemler ve çıktılara bakılarak yapılan değerlendirme. Ürüne ve yan ürünlere bakılarak yapılan değerlendirme. Bu tür değerlendirmede önce öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hazır bulunmuşluk düzeyine ve eğitim için yapılan yatırıma bakılır. Sonra kazandırılacak davranışlar irdelenir. Hedef davranışlar belirlendikten sonra bunları kazandıracak eğitim durumları saptanıp işe koşulur. Yetişeğin sonunda öğrenme düzeyini belirlemeye dönük bir değerlendirme yapılır. Bu ölçüt, dayanaklı değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlardaki hedeflerle ilgili erişileri, beklenmedik olumlu ve olumsuz davranış değişmeleri, ortaya konulan ürünler, öğretmen ve yöneticilerdeki davranış değişmeleri, okulun bu ürünlerden sağladığı maddi ve manevi kazanç saptanabilir. Elde edilen bu verilere bakılarak yetişeğin hedefleri, davranışları, eğitim ve sınama durumları teker teker ve birlikte gözden geçirilebilir. İşleyenler elde tutulabilir, işlemeyenler ya onarılır ya da atılır, eksikler tamamlanıp sistem yeniden işe koşulabilir. Bu tür yetişek değerlendirme yaklaşımında yukarıda belirtilen 4 tür, Ertürk'e göre 5, yetişek hazırlayıp uygulama ve değerlendirip geliştirme etkinliklerinin tümü vardır. Bu yaklaşımda dikkate alınmayan noktalar şunlar olabilir. A. Sistemin yalnız girdiler kısmındaki öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi ile yatırımlara, işlemlere ve çıktılara dönüt götürülüyor. Yani toplumsal gerçek, konu alanı, insanın nitelikleri ve doğa ile belirleyicilere, aday ve olası hedeflere bakılmıyor. Bu tür değerlendirmenin tutarlı olabilmesi için şu sayıltıların geçerli olması gerekebilir. 1. Hedefler doğru saptanmıştır. Eğitim sürecinin sonunda hedeflerin %90'ından çoğu, öğrencilerin en az %95'i tarafından kazanılmışsa, bu sonuçlar sistemin tutarlı olduğunun kanıtı sayılabilir. 2. Toplumsal gerçekte, insanın niteliklerinde, konu alanında ve doğada, süzgeçlerde çok büyük değişiklikler olmamıştır. 3. Öğrenciye kazandırılacak davranışlar, kuramsal olarak belirlediğimiz sürecin sonucu olarak iş alanının istediği davranışlardır. Ve birey bu davranışlarla yetiştiği alanda karşılaştığı sorunları çözebilecektir. B. Bu tür değerlendirmede yetişeğin öğrencinin toplumsal gerçek ve iş alanındaki başarısına bakılmıyor. Oysa hedefler ve davranışların tutarlı olup olmadıklarını, birey hangi alan için yetiştiriliyorsa o alanda kazandırılan davranışların iş görüsüne bakılarak karar verilebilir. Çünkü bireyi toplumsal, bireysel, iş alanı ve doğanın sorunlarının üstesinden gelmesi için yetiştiriyoruz. C. Maliyet yarar analizi yapılmıyor. Hedefleri kazanan bireyin topluma, iş alanına, kendini gerçekleştirmeye ve doğal dengeye katkısının ne olduğu belirlenemiyor. Tüm bunlara ek olarak yukarıda belirtilen 3 sayıltı da çoğu kez doğru değildir. Bu nedenden dolayı bu tür değerlendirmede çoğu yönden eksiktir. 6. Sistemin tüm öğelerine bakılarak yapılan değerlendirme. Girdiler, işlemler, çıktılar, belirleyiciler ve süzgeçlere bakılarak yapılan değerlendirme. Bu tür değerlendirmede sisteme bir bütün olarak bakıldığından, onun her öğesi ve buraya dek sayılan yetişek değerlendirme yaklaşımlarının tümü kullanılarak yargıya varılabilir. Sene ya da dönem başında tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme yapılarak öğrenciye kazandırılacak hedef davranışlar, olası hedef davranışlar belirlenir. Sonra öğrenciye saptanan bu davranışlar, işlemler bölümünde eğitim durumu, belirlenen değişkenler yoluyla kazandırılmaya çalışılır. Her ünitenin sonunda izleme türü değerlendirme yapılır. Bu tür değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciye gerekli yardım ve zaman sağlanır. Yani eksikler tamamlanır. Dönüt ve düzeltme verilir. Tüm ünitelerdeki hedef davranışlar %95 düzeyinde her bir öğrenciye kazandırıldıktan sonra dönem ya da sene sonunda öğrenme düzeyini belirlemeye dönük bir değerlendirme yapılır. Öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel erişisine, öğrenci, yönetici ve öğretmenlerde oluşan beklenmedik olumlu ve olumsuz davranışlara, öğrencilerin ortaya koyduğu ürünlere ve bunlardan sağlanan yarara bakılır. Okul ya da kurs bittikten sonra bireyin yetiştiği alandaki başarısı gözlenir. Yani okulda kazandığı davranışlarla çalıştığı alanda karşılaştığı hangi sorunları çözdü, hangilerini çözemedi, hangi davranışlar işe yaradı, hangileri yaramadı. Eksikler neler, başka hangi davranışları kazanmalıydı gibi özellikler gerekli ölçme araçlarıyla saptanır. Bundan sonra tekrar aday, olası ve gerçekleştirecek hedeflerin yerindeliğine bakılır. Gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılır. Eğitim ve sınama durumları yeniden düzenlenir ya da onarılır. Böylece sistemin tüm öğeleri sürekli gözden geçirilir, işleyen yanlar elde tutulur, işlemeyenler ya onarılır ya da atılır, eksikler tamamlanır. Ayrıca eğitim için yapılan yatırımla ondan elde edilen yarar da incelenir. Böylece maliyet-yarar analizine gidilir. Böyle bir değerlendirme yaklaşımında sistemin her öğesine teker teker bakıldığı gibi adım adım birden fazla değişkenin birlikte neden-sonuç ilişkisine de bakılabilir. Durum böyle olunca bu tür yetişek hazırlama, uygulama, değerlendirip geliştirme etkinlikleri kubaşık çalışmayı zorunlu kılabilir. Üstelik zaman alıcı ve pahalıdır da. Ama sistem bir kere kurulup çalışmaya başlayınca etkinliği ve verimliliği artırabilir. Zaman ve yatırımda tasarruf sağlanabilir. Sınama durumları düzenleme. Sınama durumu, hedef davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini, gerçekleştiyse derecesini, gerçekleşmediyse nedenlerini belirlemek ve sistemi bir bütün olarak ele alıp, gerekli düzeltme, onarma, yenileme, geliştirme, yeniden kurup uygulama amacıyla işe koşulabilir. Ayrıca öğrenci başarı ve erişisini, öğretmen, hizmetli ve yöneticilerin etkinliğini saptamak için de kullanılabilir. Bu nedenden dolayı sınama durumları düzenlenirken ölçme ve değerlendirmenin ilkeleri uyma zorunluluğu vardır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir. 1. Önce belirtge tablosu düzenlenmelidir. Belirtge tablosu hedef davranışların içerikle birlikte sunulduğu bir tablodur. Dersin, kursun genel ve özel hedefleri ve davranışları belirtge tablosunda yer almalıdır. 2. Sınama durumunun hangi amaç için düzenlendiğine karar verilmelidir. Öğrenci başarısı, erişisi, güçlükleri, eksikleri, yarım yamalak öğrenmeleri belirleyip yardım etmek, eksiklerini tamamlayıp yanlışlarını düzeltmek, onu bir okula, kursa seçip yerleştirmek, sistemi değerlendirip geliştirmek, ünite analizi yapmak, öğretmen, yönetici hizmetlilerinin etkinliğini ve verimliliğini saptamak için işe koşulacağının belirlenmesi gerekir. Çünkü sınama durumunun amacı değişince belirtge tablosunun kullanımı da değişebilir. Eğer ünite ya da sistemin analizi yapılacaksa, o zaman belirtge tablosunda bulunan her davranışla ilgili birden fazla soru hazırlanıp sorulabilir. Özçelik 1981-12. Üstelik hiçbir hedef davranış atlanamaz. Buna karşı öğrenci başarısı ve erişisi, öğretmen, yönetici ve hizmetlilerin etkinliği ve verimliliği değerlendirilmek isteniyorsa, bu kez kapsam, yordama, görünüş, yapı geçerliğini ve testin güvenirliğini sağlayacak hedef davranışlar belirtge tablosundan seçilir. Bunlarla ilgili birer soru sorulur. Aynı iş, öğrenci seçme ve yerleştirme sürecinde de işe koşulabilir. Ölçüt, dayanaklı bir değerlendirme yapılacaksa ya her davranış için birer soru ya da geçerli ve güvenirliği sağlayacak sayıda kritik davranışları ölçen birer soru sorulmalıdır. 3. Sınama durumu bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanların özelliklerine göre düzenlenmelidir. Yani bilişsel alanın bilgi düzeyindeki bir davranışı ölçmek için düzenlenmiş bir soru, hem bilişsel alanın hem de bilgi düzeyinin niteliklerine, kavrama düzeyindeki kavramanın, duyuşsal alanın değer verme düzeyinde ise değer vermenin, devinişsel alanın istenilen nitelikte yapma düzeyinde ise bunun niteliklerine uygun olmalıdır. Çünkü sınama durumunun nitelikleri davranışın girdiği alana ve düzeyine bağlıdır. 4. Sınama durumu, hedef davranışların yoklanmasında işe koşulacak soru türüne göre de düzenlenmelidir. Yani hedef davranışlar yazılı ya da sözlü yoklamayla mı, yoksa doğru yanlış, doldurmalı, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, likert tipi bir ölçmeyle mi ya da çeteleme, dereceleme aracıyla mı ya da iki ya da daha çoğunun kullanılmasıyla mı ölçülecektir? Buna karar verilmeli ve sınama durumu bu özelliklere göre düzenlenmelidir. Hedef davranışlarla ilgili soru yazarken işe koşulan soru türünün özelliklerine, ölçme ve değerlendirme ilkelerine de uyulmalıdır. Özçelik 1981-804, Turgut 1976-46-186, Tekin 1977-65-206, Bloom 1974-62-207, Kratvol 1964-98, 175 Sönmez 1985-334-336. Çoğu kez hedef davranışın niteliği işe koşulacak soru tipini de ortaya koyabilir. Böyle olmakla birlikte bazı hedef davranışların ölçülmesinde değişik soru türleri kullanılabilir. 5. sınama durumu yoklamasına karar verilen davranışlarla ilgili olmalıdır. Yani sorunun içinde birden fazla ve değişik düzeylerde davranışlar bulunmamalıdır. Valinin görevlerini yazıp bir örnek veriniz ve bu örneğin uygunluğunu gerekçesiyle yazınız sorusu bu ilkeye uymaz. Çünkü bu soruda 3 değişik davranış yoklanmaktadır. A. Muhtarın görevlerini yazma. B. Muhtarın göreviyle ilgili bir örnek yazma. C. Örneğin yerindeliğini açıklayarak yazma. Birincisi bilgi, ikincisi kavrama, üçüncüsü kavramanın değerlendirilmesi düzeyindedir. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü soruların düzeyleri koşullara göre değişir. Eğer derse verilen örneği aynen yazmışsa, davranışın düzeyi kavramadan bilgiye düşer. Yine muhtarın görevlerini kendi ifadesiyle yazmışsa, bu kez de davranış bilgiden kavramaya çıkar. Bu nedenlerden dolayı bu soruyu şöyle yazabiliriz. 1. Muhtarın görevlerini derste geçen ifadeleriyle yazınız. 2. Muhtarın görevlerinden birine köy yaşamından yeni bir örnek yazınız. 3. Verdiğiniz örneğin yerindeliğini en fazla 4 cümleyle açıklayınız. Düzeltilmiş örnekte görüldüğü gibi her davranış için düzeye uygun bir soru sorulmalıdır. Çünkü böyle bir tutum puanlamanın kolay ve yansız olmasını da sağlayabilir. 6. Sınama durumu açık, seçik ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca ölçeceği hedef davranışın niteliği gerektirmiyorsa yazım, anlatım hatası bulunmamalı, öğrencinin yaşına, sınıf düzeyine, sözcük dağarcığına uygun olmalı, gereksiz söz ve anlatımlara yer verilmemelidir. Soruda neyin istediği açık, seçik ve anlaşılır bir şekilde sunulmalı ve değişik yorumlara yol açacak bir biçimde yazılmamalıdır. Söz gelişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk ne yapmıştır? İlin yönetiminden sorumlu olan vali hangi kuruluşları denetler gibi sorular yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak yazılmamıştır. Birinci soru açık ve anlaşılır değildir. Ne istediği vurgulanmamıştır. Bu soruya öğrenci vatanı kurtarmıştır, düşmanlarla savaşmıştır, devrimler yapmıştır, cumhuriyeti kurmuş, devleti yönetmiş ve benzeri yanıtlardan birini ya da birkaçını verebilir. Hatta başka yanıtlar da yazabilir. Üstelik soruda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük söz öbekleri gereksizdir. Ayrıca sorunun sınırları da belirsizdir. Burada sorulmak istenen Atatürk'ün yaptığı devrimler ise soru şöyle düzenlenebilir. Atatürk'ün yaptığı devrimlerin adlarını yazınız. 7. Soru olumsuz söz ya da söz öbekleriyle bitiyorsa bunların altı ya çizilmeli ya da koyu ve italik yazılmalıdır. Eğer soru çoktan seçmeli ise soru kökü ve seçenekleri arasında anlatım birliği bulunmalı, soru kökü ve seçenekler çok uzun olmamalı, yinelemelere hiçbir zaman tek olumlu ya da olumsuz seçeneğe yer verilmemeli, seçeneklerin arasında tek olmalıdır. Seçeneklerin sayısı ilköğretim 2 ve 3 için üçlü, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sınıflar için dörtlü düzenlenmelidir. Ayrıca soru kökünde istenilen ya da vurgulanan en doğru, en tutarlısı, çelişeni, tutarsızı gibi sözlerin altı ya çizilmeli ya da koyu ve italik yazılmalıdır. Tüm bunlardan başka seçmeli soru yazarken göz önünde bulundurulması gereken ilkelere uyulmalıdır. Özçelik 1981, 43, 47, Tekin 1977, 148, 150, Turgut 1977, 99, 106. 8. Sınama durumunda eğer hedef davranışlar gerektirmiyorsa öğrencinin doğru yanıtı vermesi için bilgiler tam ve doğru olarak verilmeli, bilimsel ve mantıksal hatalar yapılmamalıdır. 9. Sınama durumu bilen öğrenciyi yani davranış istenilen düzeyde ve yeterlikte öğrenenini yanıltmamalı, bilmeyen, eksik ya da yarım yamalak bilen öğrenciye de ipucu vermemelidir. Soru, davranış istenilen düzeyde ve yeterlikte öğrenen öğrencilerce yanıtlanmalıdır. Yani bileni bilmeyenden ayırmalıdır. 10. Sınama durumunda her sorunun yanıtlanması diğer sorulardan bağımsız olmalıdır. Yani bir sorunun yanıtlanması diğer sorunun yanıtlanmasına kolaylık sağlamamalı, onun için ipucu olmamalıdır. Yalnız metne, şekle, grafiğe bağlı kalarak değişik sorular sorulabilir. Fakat bu soruların yanıtları birbirleri için ipucu görevini görmemeli ve sorunun yanıtlanması diğer sorununkine bağlı olmamalıdır. Bu ilke şöyle bir örnekle açıklanabilir. Soru 1. Doğu Anadolu bölgesindeki Ağrı, Nemrut ve Süphan dağlarının yerlerini yandaki haritada işaretleyiniz. Soru 2. Doğu Anadolu bölgesinin dağlarından 5'inin adını yazınız. Örnekte görüldüğü gibi birinci soru ikinci soru için ipucu görevini görmektedir. Çünkü birinci soruda Ağrı, Nemrut ve Supan Dağları söylenmiş, yani ikinci sorunun yanıtının bir kısmı verilmiştir. Bu iki soru aynı sınama durumunda bir arada bulunamaz. 11. Sınama durumunda her sorunun yanıtlanması için yeterli zaman verilmelidir. Yeterli zaman bir yandan soru sayısıyla, diğer yandan sorunun güçlük ve yeterlik derecesiyle ilgilidir. Yani bilgi düzeyindeki bir sorunun yanıtlanması için verilen zamanla sentez düzeyindeki bir davranışın yanıtlanması için verilen zaman ayrı olamaz. Ayrıca 40 soruluk bir test ile 80 soruluk bir test için ayrılan zaman birbirinden farklı olmalıdır. Zaman ne çok ne de az olmalıdır. Tersine ölçmek istediği özelliğe ve ölçme değerlendirim ilkelerine göre ayarlanmalıdır. 12. Sınama durumunda dönüt, düzeltme, pekiştireç ipucu kullanılmamalıdır. Yani sınav sırasında öğrenciye dönüt, düzeltme, pekiştireç ipucu verilemez. Çünkü bunlar ölçme aracının geçerliğini ve güvenirliğini düşürür. Sınavdan sonra dönüt, düzeltme, pekiştireç ve ipuçları işe koşulabilir. 13. Sınama durumu değişik düzeylerde ve çok sayıda sorudan oluşuyorsa, kolay sorular başa, zor soruların arasına ve sona yerleştirilmeli, benzer nitelikte olanlar sınıflandırılmalıdır. 14. Sınav ortamı davranışın gerektirdiği koşullara göre düzenlenmelidir. Davranışın niteliği gerektirmiyorsa, sınav ortamı temiz, aydınlık, normal sıcaklıkta, gürültüsüz, havadar, öğrencinin rahat ve güven içinde olabilecekleri, kopya çekemeyecekleri gibi özelliklerle donanık bir ortam gürültülü, çok sıcak, pis, karanlık, karlı, yağmurlu, akıntılı, fırtınalı ve bunun gibi ortamlar gerektirmiyorsa, sınama durumu davranışın gerektirdiği koşullara göre ya gerçek ya da gerçeğe yakın bir biçimde düzenlenmiş ortamlarda işe koşulmalıdır. 15. Sınav ortamında davranışın niteliği gerektirmiyorsa öğrenciye kızılmamalı, onu küçük düşürücü, güdülenmişliğini olumsuz yönde etkileyici, isteğini kırıcı, şaşırtıcı, korkutucu ve bunun gibi istenmedik davranış örüntülerinden kaçınılmalıdır. Buna karşın öğrencilerin kopya çekmesine de olanak tanınmamalıdır. 16. Sınama durumunda sınav ve davranış için gerekli her türlü araç ve gereç bulunmalıdır. Bu tür araç ve gereçler öğrencinin kolayca alıp kullanacağı yerlerde olmalıdır. 17. Her okulda bir program geliştirme ve ölçme değerlendirme merkezi kurulmalı, her dersin hedef davranışları ve bunları ölçen sorular saptanıp uygulanmalı ve uygulama sonuçlarına göre yeniden düzeltilip geliştirilmeli, bilgi bankasına bunlar yerleştirilmeli, gerek duyulduğu zaman tekrar kullanılmalıdır. Bilişsel alanla ilgili sınama durumu örnekleri. Bilişsel alan, öğrenilmiş, zihinsel etkinliklerin baskın olduğu alandır. Alanla ilgili davranışların yoklanmasında, sınama durumu düzenlenirken dikkat edilecek noktalar göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca, kavrama ve daha yukarıda sınama durumu düzenlerken soru öğrenci için yeni olmalıdır. Ders kitabında olan, sınıfta öğretmence çözülen ya da öğrencinin ulaşabileceği kaynaklarda çözülmüş sorular aynen ya da özüne dokunmadan biraz değiştirilerek sorulursa, düzey bilgi basamağına dekinebilir. Bu nedenden dolayı kavrama ve daha yukarı basamaktaki davranışlar için düzenlenecek sınama durumları, öğrenci için yeni ve aynı zamanda onun öğrendikleriyle üstesinden gelebileceği biçimde düzenlenmelidir. Bu bölümde bilişsel alanın her basamağı için soru örnekleri sunulmuştur. 1. Bilgi düzeyinde sınama durumu yazma. Bu basamakta davranışlar görünce tanıma, sorunca söyleme, seçip işaretleme, eşleştirme, doğru, yanlış olduğunu söyleme davranışlarını içerir. 1.11. Kavramlar bilgisi. Kavram, terim, bir konu alanında özel anlam taşıyan sözcüklerdir. Bu basamakta soru yazarken kurallara uyulmalıdır. Davranış. Verilen bir kavramın tanımını derste geçen ifadesiyle yazma. Soru. Dağın tanımını derste geçen ifadesiyle yazınız. Davranış. 2. Dağ, yayla, ova, vadi, iklim, bozkır, maki kavramlarının tanımlarını bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. Soru. Aşağıdakilerden hangisi iklimin tanımıdır? A. Bir yerde uzun süre değişmeyen hava koşullarının ortalama değeri, B. Bir bölgeye uzun süre düşen yağış miktarının ortalama değeri, C. Yağmur, kar ve nem miktarının ortalama değeri, D. Bir metrekareye düşen yıllık yağış miktarı. Davranış, verilen bir tanımın doğru ya da yanlış olduğunu yazma. Yönerge, aşağıda verilen 5 önerme 5 ayrı kavramın tanımını içerir. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini koyunuz. 1. Eğitim, fiziksel uyarımlar sonucu beyin distendik biyokimyasal değişiklikler oluşturan süreçtir. 2. Yaşantı ürünü nispeten kalıcı izli davranış değişmesine öğrenme denir. 3. İnsan biyokültürel ve toplumsal bir varlıktır. 4. Yetişek yalnız hedef ve davranışlardan oluşur. 5. Bir bilgi bütününü yorumlamak değerlendirmedir. Davranış, verilen bir tanımla ilgili kavramı bir dizi kavram arasından seçip işaretleme, bir dalga hareketi için periyodun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dalga hareketinin bir saniyede yaptığı titreşim sayısı. B. Dalga hareketi yapan bir taneciğin denge noktası ile ona en uzak bulunduğu nokta arasındaki uzaklık. C. Verilen bir doğrultu yönünde alınan yolun zamanla orantılı değişimi. D. Bir taneciğin tam bir titreşim yapabilmesi için gerekli zaman. E. Dalga hareketi yapan taneciğin denge durumundan en uzak noktaya varması için geçen zaman. ÖSYM 1982-19. Davranış, bir dizi kavramla bir dizi tanımı eşleştirip işaretleme. Soru, aşağıdaki 5 soruyu şu seçeneklerle yanıtlayınız. A. Uzay, B. Işın, C. Doğru parçası, D. Hiçbiri. 1. Doğruda ayırma noktasıyla bunun herhangi bir yanındaki noktaların birleşim kümesidir. 2. Bir düzlem içinde olmayan doğrulara denir. 3. Bir düzlem içinde olan ve hiçbir ortak noktaları olmayan doğrulardır. 4. Bütün noktaların oluşturduğu kümedir. 5. Aynı noktadan çıkan ve doğrusal olmayan doğrulardır. Davranış, verilen bir tanımın boş bırakılan yerine ilgili kavramı yazma. Aşağıdaki tanımın boş bırakılan yerine ilgili kavramı yazınız. Soru, belli bir yerdeki sıcaklık, nem, yağış, basınç ve rüzgarlar, bulutluluk gibi hava olaylarının mevsimlik, yıllık gidişlerinin uzun yıllar boyunca gösterdikleri ortalama duruma nokta nokta denir. 1.12. Olgular bilgisi. Olgu, olayların genellenmiş örüntüsü olarak tanımlanabilir. Olgular, genel olarak tarihle ilgili olabilir. Savaşlar, devletlerin kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve yıkılış dönemlerinin başlangıç ve bitişleri, antlaşmalar, yöneticilerin yaptıkları işler, olayların geçtiği yer, zaman, ilgili kişi ve kuruluşlar, buluş ve icatlar bu basamağın kapsamı içine girebilir. Bu basamakla ilgili soru yazarken kurallara uyulmalıdır. Davranış 1. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Rumeli'ye geçiş, 1. Kosova, Nibolu, Ankara, Varna ve 2. Kosova savaşlarının zamanını, ilgili kişi ve devletlerini yazma, söyleme. Soru. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye ne zaman geçtiğini yazınız. Davranış. 3. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Rumeli'ye geçiş, 1. Kosova, Nibolu, Ankara, Varna ve 2. Kosova olguların geçtiği zamanı, yeri, ilgili kişi ve devletleri, bir dizi seçenek arasından seçip işaretleme. Soru, 1. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, 2. Rumeli'ye geçiş, 3. 1. Kosova, 4. Nibolu, 5. 2. Kosova. Bu tarihi olguların yapıldığı zaman ve ilgili kişileri aşağıdaki 4 seçeneğe göre eşleştirip işaretleyiniz. A. Osman Bey 1299-1300, B. 1. Murat 1389, C. Yıldırım Bayezid 1896, D. Hiçbiri. Davranış. Tarihi olgu ile ilgili verilen bir önermenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma. Soru. Aşağıda verilen 5 önerme 5 ayrı olguyu içerir. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. 1. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğdu. 2. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Mısır Osmanlılara katıldı. 3. İkinci Dünya Savaşı Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla sona ermiştir. 4. Milliyetçilik akımı 1789 Fransız devrimiyle başlamıştır. 5. İlk Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1923'te Ankara'da açılmıştır. Davranış. Verilen bir dizi yapıtla bir dizi yazar eşleştirildiğinde dışta kalan yazar ya da yapıt adını seçip işaretleme. Soru. Yüksek Ökçeler, Kiralık Konak, Sinekli Bakkal, Nur Baba. Bu yapıtlarla aşağıdaki yazarlar eşleştirildiğinde hangi yazar dışta kalır? A. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, B. Ömer Seyfettin, C. Halide Edip Adıvar. D. Reşat Nuri Güntekin.